Merhaba, ben diş hekimi Tuğba Duymaz. Belki bazılarınız beni tduymaz.com web sitemden ya da tduymaz Instagram hesabından tanıyor olabilirsiniz. Şimdi sorulara geçebiliriz. Evet, amalgam dolgu konusunu kapattık. Şimdi çocuklarda dolgular, çekim işlemleriyle ilgili bazı sorular var. Öncelikle ben çocuk diş hekimi olmadığımı söyleyeyim size. Yani eskiden çocuk hasta daha fazla bakıyordum ama son yıllarda çok da nadir aslında çocuk hasta bakıyorum. Genelde pedodontist arkadaşlarıma yönlendiriyorum. O yüzden size çok genel bilgi verebileceğim. Çok bana güvenmeyebilirsiniz bu konuda. Evet, ilk sorumuza bakalım. 3 yaşında kızım. Dişlerinde çürükler var. Anesteziyle uyutulup dolgu önerildi. Yani burada sanıyorum ki genel anestezi hakkındaki fikrimi soruyorsunuz. Yani genel anesteziyle dolgu yaptıralım mı? Şimdi 3 yaş çocuğun koopere bir şekilde dişçi koltuğuna oturup dolgu yaptırması için tabii ki çok küçük bir yaş. Yani uyumlu bir şekilde ağzını açmasını, açık tutmasını, işte korkmadan orada oturabilmesini beklemek biraz güç tabii ki bu 3 yaşındaki bir çocuktan. Tabii ki yani çocuğumuzun genel anestezi altında operasyon geçirmesini istemeyiz. Ama daha bu yaştan dişleri çürüdüyse ve müdahale edilmezse o dişler daimi dişler gelene kadar durmayacaktır büyük ihtimalle ağzında. O yüzden ileriki dönemlerde yani 1-2 sene sonra daha ciddi sorunlara yol açabilir. Belki çekilmesi gerekecek. Belki çok daha kompleks bir tedavi gerektirecek sonrasında. İşte ortodontik tedaviler, şunlar bunlar. O yüzden yani bunları göz önünde bulundurarak karar vermek lazım. Ben şu noktada bir öneride bulunabilirim. Yani dişlerle ilgili bir karar verin. Oradaki sorunu çözün. Ama bunun altında yatan yani bu çürükler neden oluyor? O nedeni bulun. Neden çocuğun 3 yaşında dişleri çürüyor? Bu kısım aslında daha önemli. Hem gelecekteki dişleri için önemli, ağız sağlığı için önemli. Hem de aslında genel sağlığı için çok önemli. Bu çocuğun dişleri neden çürüyor? Sonraki sorumuz yine bir çocukla alakalı. 4 yaşındaki kızımın kök dişlerinde çürük var. Dolgu yaptırırsak hangi dolgu malzemesiyle yaptırmak daha güvenilir ve sağlıklı olur? Yani şu dolguyu yaptırın demeyeceğim. Çünkü çok fazla farklı malzeme var. Hepsinin içeriğinde ben tabii ki tek tek bilmiyorum. Bir de çocuklarda yetişkinlerdekilerden daha farklı malzemeler genelde kullanılıyor. Şunu söyleyebilirim. Bunların bu çocuklarda kullanılan malzemelerin çoğunda flor oluyor. Çok farklı kaynaklardan tabii flora maruz kalabiliriz. Yani bölgedeki sularda flor olabilir ya da işte kullandığı macunda flor olabilir. Ve bunlar üst üste biriktikçe toksisite ihtimali artıyor. O yüzden belki hani bu açıdan değerlendirebilirsiniz. Florsuz bir dolgu belki isteyebilirsiniz ama dediğim gibi birçoğunda zaten flor var. Hani belki ancak kompozit dolgular yapabilir. Onlarda da BPA sorunu var. Yani belki işte yine BPA'sız bir marka tercih edilebilir. Yalnız şu konuda uyarayım. Çok fazla ben bu tarz mailler alıyorum. 5 yaşındaki, 7 yaşındaki bir çocuğa amalgam dolgu yapılıyor. Çünkü hekim amalgam dolguya çok güveniyor. Dediğim gibi de kolay yapılıyor. Çocukta da çünkü böyle kompozit gibi böyle hassasiyet gerektiren bir dolgu yapmak zor. O yüzden de hekimler bazen amalgam dolguyu tercih ediyorlar. Sorunsuz, zararsız olduğunu düşünüyorlar bu dolguların. O yüzden sadece orada dikkatli olmanızı öneririm. Yani çocuğunuzun ağzına ne dolgu yapıldığını bilin. Öncesinde siz onayınızı verin. Ondan sonra yapılsın. Onun dışında tabii yine az evvel söylediğim konuyu hatırlatayım. Yani 4 yaşında çocuk ve çürükleri varsa neden bu yaşta dişleri çürüyor noktasında? Yani orayı düşünebilirsiniz. Bunu değiştirmek için ne yapmanız gerektiğine karar verin. Çünkü çürüdükten sonra bir şekilde o veya bu şekilde işte bir dolgu yapılması gerekiyor. Bir şey seçmek zorunda kalıyoruz. Yani onun zararlarını düşüneceğimize elimizde olanı tabii ki korumamız lazım. Elimizdeki çok değerli. O yüzden onu korumak için ne yapabiliriz? Çürümemesi için daimi dişlere mesela gelecek sonra. O daimi dişlere de yine öyle bir zemin olmaması için ne yapılması gerektiğini düşünmek lazım. Bunlardan biraz daha bahsedeceğim. Sonraki soruya geçeyim. 3 yaşındaki oğlumun ön iki dişinde biberon çürüğü var. Kaplama yaptırıyoruz. Çok çabuk kırılıyor. Tekrar yaptırıyoruz. Kendi süt dişleri epeyce çürük, kalıcı dişlerini çürütür mü? İçeri doğru o çürük ilerleyip ve kendiliğinden düşmesini mi beklemeliyiz, çektirmeli miyiz? süt dişleri kalıcı dişlerini direkt olarak çürütemez. Eğer süt dişlerinin çürümesinde biberon kullanımı dışında bir sebep varsa, mesela çocuğun beslenmesinde, besin emiliminde bir eksiklik varsa ve dişlerin yapısı bu yüzden zayıfsa, ağız ve bağırsak florasında bir dengesizlik varsa, mesela çocuk çok fazla işlenmiş karbonhidratlar tüketiyorsa, ki bunların sadece paketli gıdalar olması da gerekmiyor, evde yapılan kekler, börekler de çok masum değiller. O zaman işte daimi dişleri de çürümeye meyilli olacaktır. Aslında önceki iki soruda da neden bu kadar erken çürümüş olabilir kısmına bir cevap vermiş oldum bu şekilde. Bu saydığım nedenlerden dolayı çocuğun dişleri çürüyor olabilir. Beslenmesini, emilimini gözden geçirin. Bir rahatsızlık mı var? Bunlara bakın. Yani benim genel olarak çocuklar için önerebileceğim en önemli nokta çok temiz beslenmeleri ve çok da zengin beslenmeleri. Yani hani sizlerin onlara çok zengin ve temiz bir beslenme sunabilmeniz. Bunlar çocuklar için en iyi temeli oluşturacaktır. Evet, şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Diş implantları konusuna geçiyoruz. İmplantlar için damağa monte edilen parçanın vücuda zararı olabilir mi? Vücut kabul etmeyip bağışıklık sistemini harekete geçirebilir mi? Evet, titanyum implantlarla ilgili son yıllarda böyle çekinceler giderek artıyor. İmplantı çevreleyen dokularda titanyuma rastlanılabildiği ve bunun da sessiz bir enflamasyon neden olabildiğine dair bazı çalışmalar mevcut. Çok fazla titanyum implant uygulanıyor. Bu yüzden de yani hastalıklarla direkt bir ilişkisinden bahsedemiyoruz tabii ki. Çünkü hani çok fazla insanda zaten kronik hastalık var. Birçok sebep olabilecek birçok etken var etrafımızda. O yüzden de hani direkt titanyumdandır, implanttandır diyemeyebiliyoruz. Ama doku düzeyinde bakıldığı zaman çevre dokularda böyle bir şey var yani. Hani dokuları rahatsız edebildiğine dair çalışmalar var ve titanyum parçalarının etrafa yayılabiliyor. Çünkü korozyona uğruyor aslında metal olduğu için. Korozyona uğrayabildiği için de çevre dokularda görülebiliyor parçaları. Titanyuma alternatif olarak seramik implantlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Biraz ilk denemelerde kırılganlık göstermişler. Daha farklı maddelerden yapılıyormuş. Son yıllarda ise başarı oranları titanyumu yakalamış durumda. Firmalar açıklıyorlar başarı oranlarını ve titanyum kadar yüksek olduğunu söylüyorlar. Birçok hekimin yurt dışında seramik implant yaptıklarını, rutin olarak hiç titanyum yapmadıklarını ben de görüyorum. Gayet de başarılı görünüyorlar. İmplant yaptırmak ne kadar mantıklı sizce? Hadi diyelim ki yaptırdık. Sağlık açısından kar zarar oranı nedir? Bir de ömürlük mü? İmplant aslında diş eksikliğinde elimizdeki en ideal tedavi seçeneği günümüzde. Çünkü implant yapıldığında diş eksikliğini gidermek için yandaki dişlerin kesilmesi gerekmiyor. Sadece o bölgeye, eksik olan bölgeye yapılıyor. Yani eskiden tek şansı takılıp çıkarılan bir protez kullanmak olan, hiç dişi olmayan ya da işte çok az dişi kalan bir hasta kendi dişlerinin yerine geçebilecek bir seçenek kazanmış oluyor. İmplantla protezden kurtulmuş oluyor, protez seçeneğinden kurtulmuş oluyor. Ayrıca bulunduğu yerdeki kemiğin de fonksiyon görmesini sağlayarak bir yerde onu koruyor aslında. Yani kar zarar oranı hastanın sistemik durumuyla birlikte değerlendirilmeli tabii ki. Çünkü hani yapılamayacağı yerler de var. Ömürlük mü? Yani böyle bir, yani bu aslında bir yerde bir pazarlık gibi ve çok da doğru değil bu soruyu sormak bence. Yani şöyle diyebiliriz. Yani hekimin üzerine düşenler var ama diğer yandan hastanın da üzerine düşenler var. Kendi dişinizi nasıl kaybettiyseniz implantı da tabii ki kaybedebilirsiniz. Ama sadece hani tabii ki implant çürümez, diş gibi çürümez ama başka sebeplerden dolayı yine implantı da kaybedebilirsiniz. Bir dişimin kökünde uzun zamandan beri iltihap var ve 7-8 yıldır hiç geçmiyor. Şimdi antibiyotik kullanıp bu dişin çekilmesi ve yerine implant yapılması gerek dedi doktorum. Ayrıca emziriyorum. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Ne yapmanız gerektiğini maalesef buradan söyleyemem. Tabii ki görmeden, muayene etmeden. Yalnızca burada bütün dinleyenlere de katkısı olması açısından şunu söyleyebilirim. Eğer bir iltihap 7-8 yıl boyunca dinmiyorsa kesinlikle ona bir şekilde müdahale edilmesi lazım. Bu şekilde yaşamamanız lazım. Çünkü bunun sistemik etkileri de var oradaki iltihabın. Yani genel sağlığınız açısından da çene kemiğinizde böyle bir iltihabın 7-8 sene devam ediyor olması hiç doğru değil. İmplanta en iyi alternatif ne olabilir? Zirkonyumu söylüyorlar ama o da bir ağır metal. Şimdi ağır metal olması aslında tek başına bir sorun değil. Çünkü çinko da ağır metal, demir, krom gibi bizim için gerekli olan bazı mineraller de ağır metal. Onlar da ağır metal sınıfına giriyor. Ama tabii zirkonyum onlarla kıyaslanamaz. Çünkü vücutta kullandığımız bir mineral değil. Bizim ihtiyaç duyduğumuz bir mineral değil. Burada şu küçük ayrıntıyı vermek istiyorum. Bizim dilimize bu zirkonyum olarak yerleşmiş ama aslında kullanılan malzemenin adı zirkonya. Bu da şu demek, zirkonyum metalinin oksijenle bir bileşik oluşturması. Oluşturduğu bu bileşiğe zirkonya adı veriliyor ve kullanılan şey de aslında bu. Bizim bildiğimiz seramikler nasıl fırınlanıyorsa bunlar da benzer bir işlemden geçiyor. Ve titanyumun aksine diğer metallerle etkileşime girmeyen bir yapıya dönüşüyorlar. Yani implantı diğer alternatifler ne olabilir? Mümkün olduğu durumlarda köprü yaptırmak olabilir. Burada da yine zirkonya ya da metal kullanılması gerekecek çoğu durumda. Başka bir seçenek ne olabilir? Takılıp çıkarılan bir protez yaptırmak olabilir ki. Yani bunların biyo uyumluluğu hani diğerlerine göre çok daha düşük olacaktır.